Ayrım 5, Galat-ı Meşhur, Doğru Bildiğiniz Yanlışlar, Soner Yalçın, sayfa 47. Yeni model. Bir ekonomik model doğuyor, büyüyor, durağanlaşıyor ve en sonunda ölüyor, çöküyor. Örneğin 1917 Bolşevik devrimi ile 1929 dünya ekonomik krizi batıda ve ülkemizde sosyal devletçiliği ortaya çıkardı. Yani 1850-1929 arası uygulanan ve çöken vahşi kapitalizm kendini yenileyerek bizim karma ekonomi diyebildiğimiz Keynes'in sosyal devletçilik kuramına bel bağladı. Parasız sağlık, parasız eğitim gibi yoksulun yanında duran sosyal devlet, aynı zamanda modernist, aydınlanmacı, kalkınmacı bir ulus devletiydi. Her iktisat modeli gibi karma ekonomi de doğdu, gelişti ve bitti. Daniel S. Jones, Evrenin Sahipleri, Masters of the Universe kitabında Viyana ekolinden gelen birkaç Hayek ve diğerleri ekonomistin bir bakkalın kızıyla yani Thatcher, bir film artistini yani Reagan, 40 yıldır büyüyen başarılı sosyal devlete karşı nasıl ikna etti anlayamadım diye sordu. 1970'li yıllarda insancıllaştırılmış kapitalizm yani sosyal devlet yerini tekrar vahşi kapitalizme yani neoliberalizme bıraktı. Niye? ABD 1946-1970 sürecinde ekonomik açıdan altın çağı yaşadı. 1970'lerin başındaki petrol krizi ve Vietnam bozgunu ABD ekonomisini yapısal krize soktu. Yeni bir iktisadi ve itibarıyla toplumsal düzene ihtiyaç duydular. Neoliberalizm. Ama korkuyorlardı. Çünkü yeni diye yutturulacak sistem 1929'daki dünya ekonomik krizinde bozguna uğramıştı. Şili laboratuvar olarak seçildi. Halkın oylarıyla iktidara gelmiş Salvador Allende, 11 Eylül 1973'te faşist General Pinochet'in askeri darbesiyle yıkıldı. Pinochet'in ekonomik danışmanlığına neoliberal Milton Friedman getirildi. Pinochet'in ekonomi prensleri ise Milton Friedman'la aynı okuldan gelen Chicago okulundan mezun Şililerdi. Özal'ın prensleri gibi. Bu Şilili prensler hemen sosyal devlete son verdi. Eğitimden sağlığa her şeyi paralı yaptılar. Şili pazarını ardına kadar yabancı sermayeyi açtılar, özelleştirme yaptılar. Başta tarım olmak üzere üretimi azaltıp ithalatı arttırdılar. Maaş ve ücretleri dondurdular ve buna rağmen vergi çalışanların sırtına yüklendi. Sistem tamamen finansa dayalıydı. Tanrı dolardı. Halkın arzuları, hayalleri körüklendi, tüketime yönlendirildi. Marka çılgınlığı oluşturuldu. Evine, otomobiline, kredi kartı limitine göre insanlar saygı görmeye başladı. Bu arada aman döviz, aman borsa diyen ekonomistler halkı kandırmaya başladı. Kemerleri sıkın, sonra her şey güzel olacak. Bu arada gelir dağılımı arasında uçurumlar ortaya çıktı. Kimse olup bitene ses çıkaramadı. Çünkü piyasa baskılardan kurtulmalıdır diye sendikaları yok ettiler. Sesini çıkaracak kimse yoktu çünkü askeri darbe muhalefeti işkencelerden geçirip cezaevine attı. Toplumsal muhalefet feminist, çevreci, eşcinsel, yeşiller, hayvan hakları gibi küçük gruplara bölündü. Etnik ayrılıklar gündeme getirildi, etnik siyaset baş tacı edildi. Kimlik politikası neoliberalizm yoluyla ülkeyi sadece siyasal olarak kamplaştırmakla kalmadı. Ekonomik olarak gelir dağılımı politikasının da yerine geçti. Bu neoliberal değerleri savunanlar gazetelerde yazdırılıp TV'lere çıkarıldı. Halkı ezen bu iktisadi plan devrim diye yutturuldu. Finans merkezli kumar ekonomisi 1929 küresel krizinden sonra tekrar piyasaya sunuldu. 1979'dan sonra Thatcher, Reagan ile neoliberalizm tekrar model yapıldı. Hele 1991'de Sovyetler Birliği'nin yıkılmasıyla neoliberalizm gücünün doruğuna ulaştı. Sadece liberal muhafazakar partiler liderler değil, üçüncü yol palavrasıyla Avrupalı sosyal demokratlar da bu küresel hegemonyaya başka seçenek yok diye boyun eğdi. İngiltere'de Tony Blair, Almanya'da Gerhard Schröder, Yunanistan'da Yorgo Papandreou, İspanya'da Rodríguez Zapatero, Portekiz'de José Socrates ve yakında Fransa'da François Hollande. Sosyal demokratların mezarlığındaki tüm isimleri yazmaya gerek yok. Hepsi neoliberalizme boyun eğdi. Yoksul halktan, üretimden yana değil, finans çevreleri, bankalar çıkarına politika yaptılar ve sonuçta siyaset sahnesinden çekilmek zorunda kaldılar. Evet, merkez sağda ve merkez solda tek ekonomik seçenek sorgulanamaz neoliberalizm oldu. Biliyorsunuz adına Ekonomik Devrim denen bu film Türkiye'ye Turgut Özal'la 24 Ocak 1980 kararlarıyla geldi. 12 Eylül askeri darbesiyle gösterime sokuldu. 12 Eylül'e pek bu açılardan bakılmadı. Örneğin Pakistan'da kamulaştırma yapan halkçı lider Zulfikar Ali Bhutto'yu darbeyle düşürüp idam ederek neoliberal politikaları hayata geçiren Ziya Ülhak ile Kenan Evren'in kardeş yapılması tesadüf mü? Fakir çocuklara bedava süt verilmesini kaldırdığı için İngiltere'de süt hırsızı denen Margaret Thatcher dünyaya demir lady diye yutturuldu. Cowboy Ronald Reagan'dan efsanevi başkan yaratıldı. Bizde Özal'a devrimci diye metiyeler düzüldü. Aynen ilk yıllarında Recep Tayyip Erdoğan'ın devrimci yapıldığı gibi. Solcular arasında karşı çıkanlar olmadı mı? Oldu. Oscar Lafontaine Almanya SPD Genel Başkanlığından ve Lionel Jospin Fransa Sosyalist Partisi Genel Başkanlığından ayrılmak zorunda bırakıldı. Hepsi haklı çıktı. 2008 yılı Batı için önemli dönemeç oldu. 1980'lerden itibaren dünya inanılmaz bir ekonomik büyümeye sahne oldu. Ancak bu gelişme 2008'de durdu. Finans krizi başladı ve neoliberalizm çöküşe geçti. Bu durum Batı'da neoliberalizmin yükseliş dönemini tamamladığı, durağanlığa geçtiği ve yakın gelecekte çökeceği tartışmalarına neden oldu. Nobel ödüllü Hayek ve Friedman nasıl neoliberalizm modelinin yaratıcısı olmuşlarsa, bugün Jay Stiglitz ve Paul Krugman gibi yine Nobel ödüllü Amerikalı ekonomistler yeni Keynesçilik, sosyal devlet modelini tartışmaya açtılar. Dediler ki, kardeşim siz devletin piyasaya müdahalesini istemiyorsunuz ama başınız sıkıştığında aman bizi kurtarın diyorsunuz. Müdahale edilmeden piyasa kendini düzeltemiyorsa demek ki devletin ekonomide olması elzemdir. Evet, 2008 finans krizi gösterdi ki piyasa köktenciliği veya neoliberalizm koca bir yalandı. Neoliberalist çevreler Dünya Bankası'nın B. Milanoviç raporunu 2002 elden ele dolaştırdı. Dünyada yoksulluğu azalttık diye övündüler. Meğer dünyada yoksulluğu azaltanların Çin, Hindistan ve Brezilya olduğu ortaya çıktı. Yani hala sosyal devlette inat eden ekonomide devlet ağırlıklı ülkeler. Çin tek başına 600 milyon insanı yoksulluk sınırının üstüne çıkarmıştı. Bu üç ülke değerlendirme dışı bırakıldığında küresel düzeyde yoksullukta büyük artış vardı. İnsanı ve doğayı tahrip eden vahşi kapitalizme karşı yeni toplumcu düzen arayışları başladı. Keynes ve Marx tekrar dünya gündemine geldi. Yaptığı büyük araştırmayla gelir dağılımı adaletsizliğini ortaya seren Fransız Thomas Piketty'nin Marx'a gönderme yaptığı Kapital, dünyada en çok okunan kitaplar arasına girdi. Büyük tarihçi Eric Hobsbawm, Dünya Nasıl Değişir adlı kitabında ünlü spekülatör George Soros'un kendisine Marx 150 yıl önce kapitalizm hakkında bizim dikkate almamız gereken bir şeyler keşfetmiş dediğini aktardı. İş dünyasının gazetesi Financial Times Marx üzerine incelemeler yayımladı, yayımlıyor vesaire. Hava dönüyor. Sadece Latin Amerika'ya bakın. Venezuela'da Chavez, Brezilya'da Silva, Ekvador'da Gutierrez ve Correa, Arjantin'de Kirchner, Uruguay'da Vazquez, Bolivya'da Morales, Nikaragua'da Ortega ve Şili'de Heria, neoliberalizmi tarihin çöplüğüne atıp sosyal devlet politikalarına sarıldılar. Başkan Obama bile eğitim ve sağlık reformlarıyla sosyal devlete dönüş yaptı. Neoliberalizm için arayış bitmiştir, tarihin sonu budur, son ekonomik sistem budur diyen Fukuyama bile bugün devleti, kamuyu yeniden keşfediyor. Olanlar hiç şaşırtıcı değil. Şu bilgi önemlidir. Kondratyev dalgaları. Nikolay Kondratyev adını duydunuz mu? Rus Marksist ekonomist. 1892'de doğdu, 46 yaşında öldü. Kondratyev dalgaları diye bilinen tezin sahibiydi. Yazdıklarıyla Joseph Schumpeter, Ernest Mandel, François Simeon, Immanuel Wallerstein ve Erich Hobsbawm gibi isimleri etkiledi. Kondratyev İngiliz, Alman, Fransız ve Rus devletlerinin kayıtlarında bulunan ekonomi başta olmak üzere farklı konulardaki verileri toplayıp değişik bir sistematikle yorumladı. Bu saptamada tek tek ülkeleri baz almadı, dünya ölçeğindeki büyük ekonomik yapıya bakarak yorumlar getirdi. Kondratyev'in 1926'da ortaya attığı teorisine göre kapitalist ekonomik yapı doğuyor, büyüyor, durağanlaşıyor ve çöküyordu. Her dalgada emek sermaye ilişkileri yeniden şekilleniyor, yeni toplumsal ilişkiler ortaya çıkıyordu. İlk başta güven veren, umut olan iktisadi yapı zamanla bozuluyor, eleştiri ve hoşnutsuzluk başlıyor, normalde sıradan sayılabilecek olaylar büyük çatışmalara neden oluyordu. Kondratyev'e göre kapitalizmin bu her döngüsel krizi 45 ile 55 yıl arasında gerçekleşiyordu. 1. Kondratyev'in birinci dalgası devrimler çağı 1789 ile başladı, 1817'ye kadar büyüdü. Bu süreçte ne oldu? Monarşi öldü, cumhuriyet doğdu, dogmatizm öldü, akıl doğdu, feodalizm öldü, kapitalizm doğdu. Yani toprağa bağlı üretimin iktidarı son buldu, tarım artık büyük ekonomik güç değildi, dönemin itici gücü buhar gücüne dayanan sanayileşmeydi. Toplumsal yapıyı kökten değiştiren iki büyük devrim bu döneme damgasını vurdu. Siyasal devrimin ülkesi Fransa, ekonomik devrimin ülkesi İngiltere. Ne yazık ki zenginleşip iktidara yerleşen burjuvazi, kilise ile anlaşıp emekçileri sattı ve birinci dalga 1848 Avrupa ayaklanmalarıyla bitti. 2. Gelelim Kondratyev'in ikinci dalgasına. 1848-1893 yılları sermaye çağıydı. Kapitalizm olgunlaştı ve yeni sömürge alanlarına yayıldı. İngiltere küresel güç oldu. Birliklerini sağlayan ulus devletler Almanya ve İtalya tarih sahnesine çıktı. Sanayi çelikleşti, şirketler profesyonelleşti. Elektrik yaygınlaştı, daktilo kullanılmaya başlandı. Asansöre binildi, dikiş makinesi tekstilin yıldızı oldu, metro faaliyete başladı. İlk 25 yılda büyük bir büyüme gerçekleştirildi. Bu arada ayaklanmaları bastırılan köylüler işçi olup kölelik şartlarında çalışmaya başladı. Fakat 1870'ten sonra muhalefet rüzgarı esmeye başladı. Bir yıl sonra Paris Komünü kuruldu, ikinci dalganın çöküş dönemi başladı. Üçüncü dalga 1893-1939 yıllarında yaşandı. Kuralsız, sınır tanımayan vahşi kapitalizm dönemiydi. Finansın iktidarıydı, paradan para kazanma dönemiydi. Banka ve borsa dönemin yıldızıydı. Soyguncu baronlar dönemiydi bu. Rockefeller, Rothschild, Carnegie gibi. ABD yeni güç olarak dünyaya açıldı, radyo yayına başladı, ilk motorlu helikopter uçuruldu, ilk üretim bandı fikrinin de babası olan Ford günde 1000 araba üretmeye başladı. Paslanmaz çelik bulundu, naylon üretildi. Tüketimin arttığı dönemdi bu. Birinci paylaşım, dünya savaşı ekonomik büyümeyi durdurdu. 1929 küresel kriziyle bu ekonomik yapı dibe vurdu. Sonuçta 1917 Ekim devriminin de etkisiyle vahşi kapitalizmin yerini sosyal devlet politikaları aldı. Kondratyev bu dalganın sonunu göremedi. Onun yolundan gidenler dalga tespitlerine devam etti. Ancak dönemlerin başlangıçları ve bitişleri farklılık içerdi. Dördüncü dalga genellikle ikinci paylaşım, dünya savaşıyla başlatıldı. Büyük yıkımdan sonra soğuk savaş döneme damgasını vurdu. Bu sosyal devletin hakim olduğu bir süreçti. Bu arada uzun menzilli roket ve ilk nükleer reaktör tasarlandı. Sesten hızlı uçuş denemesi başarıldı, transistör icat edildi, IBM ilk bilgisayarı yarattı, Microsoft yazılım şirketi kurdu, Sovyetler Birliği aya çıktı. Kimine göre Vietnam Savaşı ve petrol kriziyle 1970'li yılların başında sona erdi. Kimine göre sosyal devleti yok eden neoliberalizmin ABD ve İngiltere'de uygulanmasıyla 1980'de bitti. 5. Yani 5. dalganın başlangıcından emin değiliz. 5. dalgaya aynı 3. dalga gibi finans piyasası ve küreselleşme damgasını vurdu. 1990'da Sovyetler Birliği'nin dağılmasıyla dalga en tepe noktasına çıktı. Fakat kimine göre 1996'daki Asya krizi, kimine göre ise ABD ve Avrupa'daki 2008 ekonomik kriziyle yapı çöküşe geçti. Yani neoliberalizm bitiyor dedikse işkembeyi kübradan atmıyoruz. Artık batıda şu görülüyor: vahşi kapitalizmin payandaları yeni muhafazakarlar ve yeni liberaller endişe içinde. Politikayı masa başlarına hapsettiren siyaset mühendisleri suskunluk içinde. Para olmadan siyaset yapılamaz diyerek parayı siyasetin anahtarı haline getiren küreselleşmeci iş çevreleri korku içinde. Sokağı mücadeleyi küçümseyenler şaşkınlık içinde. Beşinci dalga çöküşe geçti. Globalizm sözcüğünü ağzına alan yok. Yeni bir dünya kuruluyor. Kuşkusuz değişim kolay olmuyor. Kurbağalar olmayın. Kurbağalarla ilgili bir analoji, benzetme yapılır. Kurbağanın algı sistemi ani değişimlere hızlı tepki verir. Yavaş değişimi algılayamaz ve tepki gösteremez. Yani kurbağayı kaynayan bir kazana attığınızda ani refleksle kendini hemen dışarı atıyor. Ancak kurbağa soğuk su dolu kazana konulup kazan ısıtılmaya başlayınca kurbağa ısı değişikliğini anlayamayıp suda kalmaya devam ediyor ve kaynayan kazanda haşlanıyor. Konuyu şuraya getirmek istiyorum. Bizim muhalif kamuoyu Erdoğan ve AKP konusunda ani refleks veriyor ama asıl büyük değişime karşı tepkisiz. Oysa dünya neoliberalizmin sonunun geldiğini ve sosyal devletin doğmakta olduğunu tartışıyor. Mesela New York Times'da Paul Krugman ile David Brooks bu tartışmayı yapanlardan. Nobel ödüllü Krugman, kağıt üzerinden para kazanan miras yediler kapitalizmi diye açıklıyor neoliberalizmi. Muhafazakar Brooks demagoji yapıyor. Boşluğa giden köprü üzerinde yürümeyin. Ekonomi yazarı Ege Cansen hala şöyle yazıyor: kötü kapitalizmin alternatifi sosyalizm değildir. Sormak isteriz, madem bir kötü kapitalizm var, neden bir kötü sosyalizm olmasın? Evet, hangi sosyalizm? İtalyanlar sosyalist terminolojiye Lorianizm kavramını hediye etti. Profesör Doktor Achille Loria, 1857-1943, sosyalist bir ekonomisti, hayalciydi. Kapitalist düzen mutlaka çökecektir. Çünkü uçak icat edilmiş ve işçiler o uçakları kaçırarak ekonomiye büyük zarar vereceklerdir ve çöküş gerçekleşecektir. Eğer kapitalizmin alternatifi alay konusu olan Marx karşıtı Lorianizm değil kuşkusuz. Şaka bir yana, maalesef ülkemizde sosyalizm denince hemen akla piyasasız, devlet mülkiyetine ve denetimine dayalı bir ekonomik model geliyor. Yani Sovyetler Birliği'nin aşırı merkezi sistemi. Ancak kapitalizm denince akla bin bir model geliyor. Güler yüzlü kapitalizm, insancıl kapitalizm. Bin bir surat kapitalizm, altıncı dalgada bakalım insanoğlunun karşısına hangi yüzlerle çıkmaya devam edecek ya da bütünüyle yok mu olacak? Sonuçta 19. yüzyılda olduğu gibi bugün dünya üzerinde yine Marx'ın hayaleti dolaşıyor. Dünya Marx'ı tekrar ciddiyetle okumaya başladı. Çünkü kapitalist küreselleşmenin bugün yaşadığı krizi Marx 167 yıl önce gördü. Evet, piyasa fundamentalizmi tekrar ölüyor. Evet, vahşi kapitalizm, neoliberalizm tekrar çöküyor. Sovyetler Birliği'nin yıkılmasıyla bunalıma giren dünya solu, aşırı eşitsizlik doğuran tahripkar neoliberalizme yapışıp kaldı. Türkiye'de de benzeri oldu. Acı olan CHP'nin bir türlü bunun farkına varamamasıdır. Oysa AKP'nin aşil topuğu çöküntü içine giren neoliberalizmdir. Ey okuyucu, bu tür yazıları, tartışmaları okumuyorsunuz. Bu konuların ağır geldiğini söylüyorsunuz. Yapmayınız. Sorunu teşhis etmeden tedavi mümkün değildir. 12 Eylül askeri darbesi ve Özal'la ülkemize sokulan ve Erdoğan'la büyütülen neoliberalizmin ülkemize kötülüğü çok oldu. Mesele sadece ekonomik kriz değil. Lenin, siyaset ekonominin yoğunlaşmış hali demiştir. Vahşi kapitalizm ülkemize en büyük zararı etnik kimlik politikalarıyla yapıyor, ülkeyi bölüyor. Bilmelisiniz ki bugün sığlığın, vasatlığın, kalitesizliğin nedeni işte bu politikanın sonucudur. Bu cahillikler sonucu sorunları kavramlarla değil, hep kişiler üzerinden tartışıyoruz. Cambaza bak dedirtiyorlar. Yapılması gereken kuramı tartışmaktır. Bugün Batı Thomas Piketty'nin Kapital kitabını Marx'ın teorisini niye tartışıyor? Herkes biteni görüyor, geleceğe bakıyor. Ne yapmalıyız? Bu soruyla kafamız ister istemez Atatürk'ün mirası CHP'ye dönüyor. 5. ayrımın sonu. Sayfa 56.